Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün duygularımızı ifade etmemize engel olan, aklımızdan geçeni yapmamıza bir dur diyen, bizi harekete geçmekten alıkoyan, aman şimdi ağzımızın tadı bozulmasın diyen, gerilimi böyle sürekli erteleyen ama yol almamızı da durduran kaçınmayı konuşalım dedik. Kaçınma deyince senin aklına ne gelir? Nereden başlamak istersin?
Kaçınma deyince gözümün önüne hemen annesinin arkasına saklanmış bir çocuk geliyor. Çünkü o çocuk tedirgin olmuş. Ya yeni bir yabancı ile karşılaşmış. Ya birisi ondan bir şey istemiş. Ya bir şey yapması gerekiyor. Tedirgin. Annesinin arkasına saklanmış bir çocuk. Yani yetişkin versiyonu da böyle çünkü. Değil mi? Bir tedirginlik, bir zorlanma, bir yetersizlik hissi hissettiğimizde bir şey yapmaktan, söz almaktan, konuşmaktan, dediğin gibi aktif olmaktan, karar almaktan,
Görünür
görünür
olmaktan.
olmaktan, kendini ifade etmekten kaçınma.
Kaşın.
O geliyor yani.
Ama anlattığının içinde mahcubiyet var, utangaçlık var, tedirginlik var, kararsızlık var, değil mi? Kendine
Evet.
güvensizlik var. Bir sürü
Evet.
şeyin aslında karışımı herhalde kaçınma.
Evet. Bir de kişi kaçındığını fark etmeyip kişilik örüntüsü, hani ben böyle biriyim diye yorumladığında onun altında yatan o duyguları da görmesi zor oluyor. Çok bilinçli o işlemiyor yani. Bu durum beni tedirgin ediyor. O yüzden ben bu konuşmayı o arkadaşımla yapmayayım gibi bir farkındalıkla işlemiyor. Boş ver ya diyor işte, şimdi sıkıntı çıkmasın, yanlış anlamasın. Olur böyle şeyler mesela. Hafifletici nedenler buluyor.
Kaçınma gibi örüntüler insan zihninde o kadar eski ki bunun cevabını bulmak şeye benziyor. İlk mercimek çorbasını ne zaman içtin? Bilmiyorum ki yani ne zaman içtim ya. Bunu hatırlamayız böyle bir şeyi.
Evet.
Kaçınmanın da hayatımıza nasıl girdiğini çok bilmeyiz.
Evet.
Böyle olunca da hani bunun normal olmadığını düşünmek ya da bizi engellediğini düşünmek ya da bizim dışımızda bir durum olduğunu düşünmek çok mümkün olmuyor. Bizim doğal bir parçamız ya da biz öyleyiz gibi yani.
Evet. Kimi de sağlıklı görünüyor mesela, hani işe vuruk oluyor çünkü kaçınma davranışlarının bazıları. Mesela kişi spor yapıyor ya da sağlıklı beslenmeye önem veriyor ama onun fazlası da bir kaçınma olarak değerlendiriliyor. Kişi çünkü meşguliyet yaratarak bir şeylerden kaçınıyor. Hani böyle sağlıklı bir örüntü olunca da sağlıklı yaşam, spor. Dolayısıyla bunun bir mekanizma olabileceği de düşünülmüyor haliyle.
Ya da çok çalışıyor, başarılı oluyor ama
Oluyor.
aslında günlük yaşamdan kaçınıyor,
Kaçınıyor.
ilişkiden kaçınıyor,
Kaçınıyor.
temastan kaçınıyor
Evet,
yani.
evet, evet.
Bunun boyutlarını bir detaylandıralım mı Zeynep? İnsanlar duygularını görmekten kaçınabilirler, karar almaktan kaçınabilirler, risk almaktan kaçınabilirler, temastan kaçınabilirler, itiraz etmekten kaçınabilirler, spontan olmaktan kaçınabilirler, sosyal ortamlardan kaçınabilirler. Bayağı çıkıyor, senin aklına ne gelir?
Hepsini saydın yani.
Değil
Evet,
mi?
ilişkisel olabilir bunlar. Evet, kaçınmalar olabilir.
Ama bunun özünde şu mu var? Gerilimden mi kaçınıyor insan?
Gerilim olur, yetersizlik hissi olur, utanç hissi olur, suçluluk hissi olur. Özgüvensizliğin getirdiği o hisler olur. Mesela hani başarısızlıkla ilgili bir hissi varsa performans göstereceği alanlardan kaçabilir.
Ben kaçıngan biri olsam sana şey diyebilirim. Hocam bunun nesi kötü ki? Gerilim yaşamıyoruz. Ağzımızın tadı bozulmuyor. İlişkilerimiz bozulmuyor. Hani ortada da böyle sivri bir şekilde dolaşmanın da anlamı yok.
Evet.
Sorunsuz bir hayat gibi makul gelmiyor mu kulağa?
Dert tasa yok gibi,
Dert
değil
tasa
mi?
yok.
Sorunlar üzerine çok düşünülmüyor gibi.
Hani aşım azıcık ama
Evet.
hani başım ağrısız, azıcık
Evet.
aşım ağrısız başım yani.
Evet.
Hani ilişkilerim iyi, kimse benimle ilgili olumsuz bir şey düşünmüyor. Tamam iş yerinde biraz daha ilerleyebilirim ama o da bir sürü gerilim demek, hırs demek, yıpranma demek gerek yok onun da aslında. Tamam böyle orta hali bir maaş, orta hali bir statü beni ikna ediyor diyor. Kulağa şey gelmez. Evet ya bilgece de bir tavır adama bak ne
Evet.
kadar makul, ne kadar
Ben
olgun.
şey derim yani, haklısın. Ben de böyle yaşasam acaba diye. Ne
Danışanlar öyle
kadar
mi dersin? Aman dert ettiğin şeye bak
ne
gibi.
kadar hayatın içinde olursan o kadar evet riski var, ama bir tarafıyla neden bu bizim istemeyeceğimiz bir şey haline geliyor? Çünkü varlık gösteremiyoruz. Çünkü duygularla bağımız, temasımız kopmuş oluyor. Çünkü kaçınmada biri bana bir şey yapsa bile ben o kadar kızmam. Hiç kimseden böyle nefret ettiğimi hatırlamıyorum. Başıma gelen olaylar üzerine çok üzülmem. Negatif şeyler üzerine vakit ayırıp da düşünmem. Mümkün olduğunca düşünmekten uzaklaşırım. Kardeşim, o zaman sen çok yaşamıyorsun. Dönmüş oldum.
Değil mi?
temassızlık oluyor. Bu da ilişkilere o şekilde yansıyor. Hem gölge bir kimliğe dönüşmüş oluyor hem de yaşamıyor oluyor. Bir de tamam ben yaşamamayı da kabul ediyorum. Bu böyle de gidebilir dediğinde de insan bu sefer beden tepki veriyor zaten. Kas ağrıları oluyor, baş ağrıları oluyor, somatik, psikosomatik tepkilere neden oluyor kaçınma. Mide ağrı, bağırsak problemleri.
Çünkü içeriden bir şey hadi diyor, itiyor.
Evet.
Ama hani bir taraf da durduruyor. Yani sistem hem gaza basıyor hem frene basıyor. Evet. Orada da arıza çıkıyor diyorsun. Yani.
Yani hem kaçınarak yaşayayım hem de yaşam enerjim benim yanımda dursun gibi bir kombinasyon yok maalesef. Çünkü enerji düşüyor. Yaşam enerjisi düşüyor, coşku düşüyor. İnsan kaçınma davranışlarını çok sergiliyorsa eğer bu baş etme örüntüsüyse onun için baş belirleyici. Boşluk hissi oluyor, anlamsızlık hissi oluyor.
Bence kusurluluk da oluyor, yetersizlik de oluyor, başarısızlık da oluyor. Çünkü bir iç ses oluşuyor o zaman yani. Yapamadın, beceremedin, itiraz edemedin. Aklına geleni söyledi karşıdaki, sen karşılık veremedin. Ya da ya ben bu işe talibim demedin. Ya da ortaya çıkıp inisiyatif almadın, karar vermedin diye. O zaman da o başarısızlık, kusurluluk, eksiklik, yetersizlik duygusu da aslında hani başta ya böyle bir tablo hani rahat bir tablo mu gibi görünür acaba dediğimizin cevabı da aslında hayır öyle bir şey yok aslında. Evet. Kaçınan biri sürekli akşam yatarken onu da deseydim, bunu da söyleseydim ya ben o işi daha iyi yapardım aslında ben talip olsaydım o işe diyorlar yani benim genel olarak gördüğüm.
Ya da iki çift lafım var hani söyleyemediği iki çift lafı öyle olsa böyle derdim.
Benim annemin vardır.
Evet, böyle olsa öbür türlü cevap verirdim değil diye mi? Böyle bu sefer hayali senaryolar. Bu da insanı günlük hayattan koparıyor. Zihni başka yerde. Hayal kurma, kaçınma davranış örüntüsünün bir göstergesi. Yapamadıklarının hayali olabilir ya da hayal ve hülyalı bir hayat sürdürme biçiminde olabilir. Hmm. Buradayım örneğin ama zihnim başka yerlerde. Evet. Gerçek bir teması olmayınca da az önce söylediğim gibi çok yaşamak gibi olmamış oluyor.
Tamam. Hem yaşamak gibi çok daha genel bir başlık hem de potansiyelin hep söylediğimiz gibi bir performansa dönmüyor yani yaratıcılığını kullanamıyorsun, zekanı kullanamıyorsun, becerilerini kullanamıyorsun kaçıngan bir moddayken. Duygularınla temasın olmuyor, kılavuzun olmuyor, yolunu bulamıyorsun. Aslında sen olmuyorsun. Kaçınma bizi dolandırıyor aslında. Bize diyor ki içimizdeki bir ses. Abi tamam ya sıkıntı yok, bu gerilime hiç gerek yok, ağzımızın tadı bozulmasın. Niye şimdi Zeynep'le aranı bozuyorsun ya? Tamam de, olur de, sen haklısın de. Geçen bir trafikten şey almışlar, görüntü almışlar. Bir otobüs şoförü olmadık bir yerden trafiğe giriyor. Diğerleri korna basıyorlar, küfür edenler var. Tamam diyor, sen ağasın, köroğlusun, paşasın. Ama kenardan da yoldan giriyor yani. Mesela bu kaçınma değil bence. Bu bildiğinden şaşmıyor. Evet. Orada tartışmaya girmiyor. Ama kaçınma da sen olmuyorsun. Evet. Bir yapabileceğini yapmıyorsun, söyleyebileceğini söylemiyorsun. Bence hayat hep bir yarım kalmışlık içinde oluyor.
Evet, evet. Yani bir kendini ortaya koymaktan ve ilişkisel olmaktan uzak durma biçiminde kaçınabiliyoruz. Bir de bildiğin gibi o kendimizi uyuşturarak da kaçınabiliyoruz. Mesela fazlaca temizlik yaparak olabilir bu. Alkol kullanımı biçiminde olabilir. Aşırı kontrolcü olma halinde.
Nereden kaçınır mesela temizlik yaparak insan?
İçindeki yetersizlik duygularından.
Kaygısından.
Evet. Kopuk korunganı konuştuk. Şimdi kopuk uyuşturan modu, formülü biçiminde.
İlişki kurmaktan.
İlişki kurmaktan kaçınır. Evde hep işi vardır ve çıkamaz. Evdeki düzen sürsün, her yer pırıl pırıl olsun, misafir çağırmama hali. Yani böyle bir şeyi fazlaca, demin de söylediğim gibi sporu da fazlaca yapma. Çok alışveriş, fazlaca alışveriş yapma. Hani yapıyoruz ya günlük hayatta, canım sıkkın biraz alışveriş yapayım ama bu bir baş etme aracı hali. Hani telefondayız, böyle sepete dolduruyoruz o. Doldurdukça, seçtikçe bir ferahlama geliyor, bir rahatlama geliyor. Oradaki his neyse kaygılar yatışıyor olabilir, yetersizlik hisleri yatışıyor olabilir, başarısızlık korkusu var o yatışıyor olabilir. Ya da işte arkadaş ilişkilerimiz sorunludur, terk edilme hislerimiz vardır. O sepete doldurdukça o yatışıyor. Biliyorum, duyuyorum da şöyle yapıyor bazı insanlar, dolduruyor, rahatlıyor sonra almıyor. O da firmayı dolandırıyor.
Sen kaçıngan biri misin?
Onların yüzdeleri var yani. Kaçınma tarafımın aktif olduğu zamanlar oluyor evet.
Neden kaçınırsın mesela?
Yani gerilim olma ihtimali beni tedirgin edebilir. Yani kendi halime bırakılsaydı, bu işi yapmıyor olsaydım, hani burada bu alanda uzmanlaşmamış olsaydım, kendim üzerine bu kadar çalışma fırsatım olmasaydı kaçınmam olurdu. Daha güçlü olurdu. Ama şimdi baş ediyorum.
Başlıyorsun.
Yani sıkıntı çıkmasın ya, bunu böyle de geçse olmaz mı diyen bir kısık da olsa bir sesim var ama izin vermiyorum.
Ben kendimi düşündüm kaçınmayla ilgili. Ben hiç kaçınmıyorum hayatımda. Ama bendeki, hani bunu sağlıklı bir şeymiş gibi söylemiyorum, biraz da mizaçla bir ilişkisi var Zeynep. Böyle dürtüsel, tepkisel, daha hareketli, daha canlı insanlar kaçınmak yerine diğer tarafa gidiyorlar. Daha da abartılı tepkiler, aşırı telafi denen şey yani. Daha yüksek, daha keskin ama yine uçta tepkiler veriyor. Mesela ben muhtemelen tedirgin olduğumda, yapamadığımı düşündüğümde, yapamayacağımı düşündüğümde ya da başarısız olacağımı düşündüğümde hep öfkeye doğru savruldum. Hiç kaçıngan biri gibi görünmedim.
O da kaçınmaz. Öfkeli tabii, kaçınma.
Tabii,
öfkeli korunma.
Gözünü budaktan sakınmıyor ya da hiç umursamıyor ya da bütün riskleri almaya hazır gibi görünüyorsun ama o da bir uç. Aslında yine referans noktan kaçınma oluyor. Hani yine bu da bir kaçıngan taraf.
Evet.
Ama bu sefer öfkeyle yapıyorsun bunu.
Sen sosyal anlamda kaçınmıyorum diyorsun.
Evet.
Ama sen öfkeyle korunuyorsun aslında. Bir de bir şeyin daha var yaptığın.
Şey gibi hissediyorum. Annenin şey yaptı.
Hani kaçıngan.
Şeyin huyun daha var. Bunu da konuşacağız seninle.
Kaçıngan değilim değil de şaşırdım ben. Ama sen o sosyal uzaklaşma anlamında onu yapmadığını söylemişsin.
Evet.
Tedirgin, kaygılı olduğunda çok anlamlı olmayan şarkılar söyleyip sesler çıkarıyorsun.
Ne demek bu?
Şarkı
evet
söylüyorum.
Sevgili dostlar. Anadolu'ya uzanıyoruz bugün.
Aman
güzel. Şimdi, bence içindeki kaygıyı bastırıyorsun.
Anam kulağımın arkasını kaşıyor. Bu şey ya, ulan yakalandık, Allah Allah. Bahadır, burayı kesebiliyoruz mu?
Hayır Bahadır, geçen gün kestirmemişti. Kesmek
maalesef.
Yok. Sen bunun farkında değil misin?
Yani sen söyleyince bir ışık yandı ama çok farkında olduğum bir şey değil.
Evet, sen ne zaman bir yere geç kalacak telaşlanıyorsa şarkıyı türküye bağlıyorsun.
Allah Allah.
Evet.
Nasıl İçindeki... böyle anlamda güzel türküler falan?
Bazen öyle, bazen oluyor yani.
Ha. Dün akşam söylediğim C-vitamini, bunu akşam boyunca söyledim ben değil mi?
Evet. Kafan bir şeyle meşgul olduğunda yeni bir ses yaratıyorsun bence.
O içerideki sesi bastırmak
için. İçerideki sesi bastırmak için. İşte kafamız...
Peki bir şey soracağım. Bunun kafa ütüleyici bir tarafı var mı? Sen ne dertliymişsin be. Bu podcast'i yapmasak var ya.
Ya ben sana bunları söylüyorum.
Ben duymuyorum.
Evet. O sırada türküde olduğun için.
Repertuarın arasına giriyorsun
bir
kardeşim.
Bir diyorsun ki senin kaçınma modun var mı? Nasıl olmasın ya? Odaya mı gideyim, başka bir yere mi gideyim, sessiz bir alan mı yaratayım?
Ya yani böyle bilge bilge davrandın. Bak seni de öncü kadın seçtiler. Tebrik ederim bu arada. Bunu da söyleyeyim. InStyle dergisi Zeynep'i 50 öncü kadın arasına almış ya. Tebrik ediyoruz. Değil mi? Bravo. Gerçekten hak edilmiş de bir şey. Ama insanın gönlünden geçiyor ki ya tamam kadın, tamam 50 öncü kadın da ben niye böyle? Çünkü eğitim teklifleri sana geliyor. Öncü kadın sen seçiliyorsun. Açıklamada da şey yapmışlar. Bahadır. Eşiyle beraber yaptı. Kendimi direkt faik gibi hissettim. O. Safiye Soyman ve Faik abi yani.
Ama Faik Bey sonra öne geçti yani.
Bak bu da senin dolandırıcın. Oğlum sen öndesin lan, lider sensin. Bak önden gidiyorsun, hadi yürü. Peki. Tebrik ediyoruz bunu. Arada kaynatmayalım.
Teşekkürler. Ben de çok mutluyum.
Gerçekten toplumsal bir sorumluluk olarak baştan beri hissettin, hep bunu dillendirdin, bir sorumluluk gibi hissediyorum dedin ve bunu hep yalnız sohbetlerimizde söyledin. Evet. Yani hani hiçbirilerine bu projeyi beğendirmek ya da etkilemek için söylemedin. Bütün samimiyetinle dedin ki ben koruyucu ruh sağlığını Anadolu'nun her yerindeki çocuklara, gençlere, yetişkinlere ulaştırmak istiyorum.
Evet.
Böyle bir sorumluluk hissediyorum dedin.
Evet.
Ki senin toplumsal ahlak anlayışın hep hassasiyet taşıyordu, bir yüksek durumdaydı yani, hep böyle bir duyarlıydın. Karşılığının alınıyor olması, görünüyor olması beni de hem çok duygulandırıyor hem de çok gurur duyuyorum. Hem de bu hikayenin bir parçası olmak da beni hakikaten onore ediyor yani. Onör duyuyorum yani.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Gerçekten ama o çocuk kitaplarıyla başlayan evet. süreçte benim de hissettiğim en temel duygu tatmin. Memnuniyet ve tatmin, hani o listeye girdi diye. Çünkü istediğim şey buydu. Herkese ulaşmakta. Teşekkür ederim. Beraber oldu zaten. Bu süreç senin sayende başladı bu proje. Evet.
Güntekin Onay gibi. Gerçi bu podcast'te anlaşılmıyor ama şu an kameraya kendimi gösteriyorum. Benim ben.
Asıl evet evet, bu benim. Proje Serdar'ın projesi. Ben de böyle dahil oldum zaten. Bu
hayatımız
senin
beni böyle dolandırmanla geçti kadın. Yani ya sensin, paşasın. Sen, senin projen
bu. Benimki kamyon şoförünü överek anlatıyorsun.
O kamyon şoförü benim hayatımda. Köroğlu'sun sen, Kizuroğlu Mustafa'sın, paşa. Şeyi nereye bağlayacaktın, orada var mıydı daha ekleyeceğin, hani bir de şöyle bir huyum var dediğin o şarkı söyleme,
şarkı
sesler
söyleme. Sonra ben hani genele yayacaktım, hani böyle işte insanın zihni karmaşık ve meşgul olunca o modlar, bulaşık yıkıyoruz, su sesi bizi sakinleştiriyor, temizlik yapıyoruz, oh diyoruz, pırıl pırıl oldu, rahat diyoruz.
Bari şeyi de ekle, madem şarkı türkü söylüyorum, bir de milleti evde halaya kaldırıyorum. Kendimi konuştukça Allah Allah lan ne enteresan adammış diye. Ya yeğenimiz var bizim, üniversiteyi yeni bitirdi, yetişkin.
Öncü seçecekler seni.
Diyor ki sohbet ederken, hani bir de çocuklar büyüme maceralarında aile büyüklerine bir gözle bakıyorlar. Sonra yetişkin olmaya başladıklarında ulan bu değişik bir şeymiş diyor. Benim kafamda kurduğum çocukken gibi bir şey değilmiş diyor. Bana dedi ki, ya amca dedi, ben dedi kafamda hep bir amca figürü vardı ama dedi şimdi yetişkin oldukça dedi senin ilgili duyduğum hikayeler hep dedi böyle bir orijinal hikayeler oluyor dedi. Hep değişik hikayeler oluyor. Sen değişik bir adam mısın dedi. Yani hani senin gözündeki, yüzündeki ifadeyi hatırlıyorum.
Aydınlandılar yani.
Benim gördüğümü gördüler yani. Ben de kabul ettim ama orijinal dedim. Ben evet orijinal olabilirim yani, değişik. Otantiklik diyoruz buna. Kendine özgü, kendi rengini bulma.
Tabii.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela sen söyledin. Benim utangaç bir tarafım var.
Var evet.
Kimsenin çok fark etmediği aslında. Kaygılı, tedirgin de bir tarafım var. Mesela bu kaçınganlığı çok gerçekten fark ederek yapmıyorum. Aslında bu merkezi açarken de çok kaçıngan davrandım. Yani başarısız olmaktan kaçındım. Kendime çok güvenim vardı. Hep diyordum ki ya ben çok akıllı adamım. Entelektüel kalibrem var, edebiyat bilirim, sinema bilirim, psikolojiden haberdarım, çok okuyorum. Gel görelim meydanda, aç merkezi. Alsancak sokaklarında aylarca dolaştım. Niye? Çünkü yer yoktu, doğru yer yoktu. Tabii be oğlum, kesin yer yoktur. Kesin emlak sektörüyle ilgili bir durumdur. Çok korktum.
Evet.
Yani içimde kurduğum o Serdar akıllıdır, Serdar beceriklidir efsanesinin doğru olmayabileceğinden çok korktum. Hani ne kadar yapabilirim? Gerçekten alana çıktığımda düşündüğüm kadar donanımlı mıyım, becerebilir miyim, yapabilir miyim çok düşündüm. Ve bunun içinde sanki yer bulamıyormuş gibi düşündüm ve inandım buna da gerçekten. Yer yok yani, düzgün bir daire bulsak bulacağız ve yerleşeceğiz gibi ama... Hep aslında sokaklarda bakıyorum da kendimi ikna ettim. Yapabilirsin Serdar.
Ne korkma, güzel bir şey ama.
Korkma. Hani gerçekçi olan şey şu. Ben kafamdaki kadar başarılı, donanımlı biri değilim aslında. Cesaretli bir tarafım var. Gelişmeye açık bir tarafım var. Meraklı bir tarafım var ama bir sürü şey de yapamayan, beceremeyen bir tarafım var. Kaçınmanın diğer ucunda da kendinle dolu olmak, kendine çok inanmak, gözünü karartmak, işte her yerde ben demek de yok yani. Adil olmak var.
Evet.
Gerçekçi olmak var ya Serdar, yapabildiklerin var, yapamadıkların da var yani. Bunu senden daha iyi yapabilen de bir sürü insan var yani. Ama bütün bunları gerçekçi bir terazide tartabilmek için önce bir kantara çıkmak gerekiyor. Ya bir çık abi, bir bas yani, bir gör. Neyi yapabiliyorsun, neyi yapamıyorsun? Bu olmadığında zaten gelişimin de önü kapanıyor yani. Hani neyi yapabilirim, bunu da hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Ya da hangi konuda yeteneğin var, hangi konuda zaafların var, bir kendini tanıyamıyorsun aslında. Kaçınmanın bence... İnsana verdiği en büyük zarar bu. Kendini evet. Bir hani bu kantar ne tartar abi? Bir göremiyorsun.
Evet. Bir de potansiyelinle performans arasında hep bir büyük bir makas oluyor.
Makas oluyor.
O da derin bir huzursuzluk, mutsuzluk,
başarısızlık,
boşluk, başarısızlık yani.
Karamsarlık.
Yani içten içe o dedin ya efsane, o hep efsane olarak kalıyor. Yani
bir
olsaydı
umut,
yapardım.
Temenni yani.
Evet. Sonra o ihtimallere tutunuyorsun. Öyle olsaydı, böyle olsaydı ben bunu yapabilirdim ihtimalle. Ama içten içe biliyorsun ki bilmiyoruz onu yani. O
İçinden...
bizi rahatlatan bir şeye dönüyor. Bir hayale dönmüş oluyor. O yüzden hem potansiyelimizden hem kendimizden gün gün kaçındıkça uzaklaşmış oluyoruz. Bunun altında aslında konuşurken de ortaya koyduk ki zorlayıcı duygular var kaçınma davranışlarının ardında. İstersek sosyal anlamda ya da uzak durarak kaçınma, istersek kendimizi böyle bir meşgul ederek kaçınma, ne yapıyorsak ya da öfkeyle kaçınma. Hepsinin altında zorlayıcı duygular, yetersizlik, kaygı, hepsi birden olabilir, başarısızlık hissi olabilir. O yüzden önce ona bakmak lazım, yani hangi duygular olduğunda bu kaçınma davranışlarını sergilediklerine bakabilirler. Ve o hisleri bir yandan da onarmak. Sadece tamam bundan sonra kaçınmayacağım deyince durum ortadan kalkmış olmayacak. Belki o yetersizlik hissini, başarısızlık korkusunu da kollarını alıp kucaklarını alıp beraber ilerlemek. Kaçınma hayatı durduruyor, kilitliyor sizi. Ama o korkuyu da yanınıza alıp devam edebilirsiniz. Sizi ürkütmeyecek, size zor gelmeyecek minik adımlarla.
Zeynep, biliyor musun? İçimizdeki kaçıngan tarafla karşılaşmadığımızda harekete geçemiyoruz. Kendimizi göremiyoruz. Ve şunu unutmamak lazım. Cesur olmak demek, tedirgin olmamak, korkmamak demek değil. Becerikli olmak demek, hata yapmamak demek değil. Girişken olmak demek, her yerde bir şeyin hemen önüne atlayıvermek değil. Duygularını fark etmek demek, her yerde buna boğulup bunun içinde kaybolmak demek değil. Girişken insanlar, cesur insanlar, bütün bu olumsuzluklarla mücadele eden insanlar ama yola da devam etmeyi unutmayan insanlar. İnsanlar anlatmamız gereken şey şu: ya bu tedirginlik burada olacak, bu yetersizlik endişesi, suistimal edilir miyim endişesi, anlaşılmaz mıyım endişesi, bu burada olacak. Ama biz buraya gitmeye, yürümeye, insanlara güvenmeye, temas kurmaya, kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için bir yeterliliğimizi görmeye hep ihtiyaç duyacağız. Bu olmadığında kaçınmanın vaat ettiği o küçük rahatlama oluyor. Ama itimat edin bize, uzun vadede yaşayacağınız şey hep bir huzursuzluk ve hayal kırıklığı oluyor kendinize dair. Yani evet. Kaçınmanın o başlangıçta vaat ettiği küçücük konfor alanı bir süre sonra bize yetmemeye başlıyor. Kendimize yabancılaşıyoruz. Duygularımıza, becerilerimize, yeteneklerimize, problem çözme anlayışımıza yabancılaşıyoruz. Yani hep güvenli olmayı, güvende olmayı, yürüyebilen, gelişebilen, değişebilen biri olmaya tercih edersek insan kendi olamıyor. Bir insana da herhalde bunun kadar verilecek çok az ceza vardır. Değil mi?
Evet, bedeli çok ağır. Çok yani. Ağır. O anlık ya da bir dönemlik o huzurun, içsel huzurun bedeli çok ağır. Yani dediğin gibi aslında yapabilen, başarabilen insanlar durmuyorlar, devam ediyorlar. Hedefe doğru devam ediyorlar. Korkarak da devam ediyorlar, tedirgin olarak da devam ediyorlar. Ama demin de söylediğim gibi büyük adımlar sizin kaçınma modunuzu daha da güçlendirir. Büyük adım atarsanız daha çok kaçarsınız geriye. O yüzden kendinize de şefkatle ve kendinize de ürkütmeyerek. Yani şu an dinleyenlerin aklında neden kaçındım? Mesela bir arkadaşımla bir konuşma yapmaktan kaçındım. Ya da bir iş kurmakla ilgili bir atmadığım bir adım var, ondan kaçındım. Gibi neler canlandıysa o kaçındıkları şeyi daha küçük adımlara bölebilirler. O minik adımdan başlayarak ilerleyebilirler. Yoksa insan taşıyabileceği kadar yükü sırtlanmalı yani. Şu an için duygusu olarak taşıyabileceğinizden daha fazla yükü sırtınıza alırsanız altında ezilirsiniz. Sonra kaçınma modu da size der, gördün mü bak, hani işin içine girdin, neler oldu, sıkıntıya girdin. O yüzden kendine şefkatle, kabulle, minik minik konuşarak, yapacağınız şeyleri önce başkalarına anlatarak bir fikri satın alın yani. Başkalarıyla sohbet edin, senin sokakları yürümen gibi, sen o anda o fikri aslında içselleştirmişsin. Başkalarıyla bir konuşun, başkalarından fikirler alın, nereden başlayabilirim deyin. Yani bence kadınlar açısından söylüyorum, onlar da daha belirgin diye. Hani bir ömür bulaşık yıkayıp ya da evi böyle tertemiz tutarak bütün enerjinizi, o potansiyelinizi oraya harcayarak geçirdiğinizde elinizde kalan sonra boşluk hissi oluyor. Kocaman bir boş. Nereye koyacağınızı da bilemeyeceksiniz. Neyle dolduracağınızı da. Ya da işte çok işkolik birisi olabilir. Fazla çalışma durumu. Yine sonra belli bir yaştan sonra yine o boşluk hissi. Çünkü ilişkiler yok, yakınlık yok, sevgi yok. Yok, birlik yok, beraberlik yok. Hangi alanlarda nasıl kaçındığınızı görün. Hangi ihtiyaçların, duygularınız nedeniyle bunu yaptığınızı ve sonrasında da hani onun daha dengeli sağlayabilecek adımları minik minik atmak.
Şey bile adım aslında, bu kaçınganlığı konuşmak şu anda benim senin tarafından fark edilen şarkılarla ya da değişik seslerle bunu bastırıyor oluşumuzu fark etmek, konuşmak. Hani eşimizle, arkadaşımızla, çocuğumuzla, dostumuzla paylaşmak bile bir adım. Hani ha evet ya, ben tedirgin biriyim aslında. Dışarıdan böyle girişken, gözü kara gibi görünüyorum ama ben utangaç biriyim aslında. Ha iş yerinde aslında bak sanki nezaket gösterdim, diğerine yol verdim gibi ama ben başarısız olmaktan korktum. Başarısız olmamanın, hayal kırıklığına uğramamanın, diğerlerinin gözü önünde, gözünde yetersiz olmamanın en garanti yolu hiçbir şey yapmak. Hiçbir şey yapmazsan diğerlerinin gözünde kurduğun izlenim, sosyal ortamlara girmezsen diğerlerinin gözündeki saygın kimliğin, kendini açmazsan diğerlerinin gözündeki o etkileyici yapı hep baki kalır. Ama sen hep içinde bilirsin ki bu benim istediğim gibi bir hayat değil. Yani orijinal biri olmadım, kendim olmadım, kendimi ortaya koymadım ve hep kendine bir yabancılaşma süreci içindeydim yani. Bir insanın bunu yaşamasını hiç istemem yani. Gir abi, gir, konuş, anlat, dene, mücadele, tırmala. Hani olur olmaz. Hayal kırıklığı, başarısızlık yani. Yaşarsın yaşamazsın ama dersin ki bu benim hayatım yani. Benim mücadelemdi yani. Ben bana olmaz denilen ne varsa yaptım. Yapamazsın dedikleri ne varsa hiç gözümü kararttım. Bu da aşırı bir uçtu ama ben hep şey diyorum, bu benim hayatımda. Benim kararlarımda, aldığım arabanın kararı da öyleydi. Yaşadığım şehrin kararı da öyleydi. Yurt dışına gitmek de öyleydi. Orada kalmamak da öyleydi. Kimisi doğruydu, kimisi yanlıştı ama bu benim hayatım. My way yani. Hani evet. Bu benim hayatım ve doğrusuyla yanlışıyla bana ait, bu bir insana büyük bir doyum veriyor yani. Bundan sonra da ben böyle devam edeceğim. Yanlışlarım olacak, eksiklerim olacak. Daha temkinli olurum, daha tedbirli olurum ama kendi hayatımı yaşamaya devam ederim. Hayatımız başkasının kontrolüne, insafına bırakılmayacak kadar kıymetli. Hı hı. Büyük konuştum ama.
Çok güzel konuştum. Ne söyleyeyim bunun üstüne, sözü söylemeyeyim.
Paşayım değil mi?
Çünkü sonuna geldik.
Değil mi?
Evet.
Ne güzel ne güzel konuşuyorsun diye. Yayınlar beni 30 senedir nasıl dolandırdığını bana bir tokat gibi anlatıyor Zeynep.
Zor olmadığını da görüyor musun?
En yaralayıcı kısmı da o, biliyor musun? Evet. Ve ne oluyor biliyor musun? Mesela bunu görüyorum ya. 10 dakika sonra kafa resetleniyor. Zeynep diyor. Zeynep nasıl bu diye başa da dönüyorum. Ya bizim bir komşumuz vardı, bitirdik gerçi de. Allah rahmet eylesin, Mehmet abi, berber Mehmet abi. Komşumuzdu. Eşi de Sıdık abla. Sıdık abla sağ. Kulakları çınlasın, bizi dinliyorsa Allah selamet versin. Mehmet abi her söylediği şeyde Sıdık ablanın yüzüne bakardı. Burdur'da yaşıyorduk. Orada da şiveli konuşuyorlar. Değil mi Sıdık'a? Değil mi? Hani bir şey anlatıyor ama hep gözü Sıdık'adaydı. Yani biz bir Mehmet abiye bakıyorduk, bir Sıdık ablaya bakıyorduk. Hani Sıdık abla da onaylıyor mu diye. Mehmet abiye çok gülüyordum ben. Çok eğlenceli buluyordum ama hayat... Değil mi Sıddıka'dan? Değil mi Zeynep? Değil mi Zeynep'e döndük.
Çok da öyle değildi. Onu başka bir programda konuşalım. Evet.
Öyle
çok
mi?
Çok da öyle değil. Evet.
Çok da uyandırmamak evet, lazım.
Hiç de öyle değil.
Peki arkadaşlar, sosyal medyada okuduklarımız bizi gerçekten çok duygulandırıyor. Mesela bir genç arkadaşımız demiş ki annemle beraber izliyoruz, annemle beraber dinliyoruz, birlikte konuşabiliyoruz, bunları bu kadar konuşamazdık. Biri diyor ki sizin sayenizde hiç fark etmediğim bir şeyi fark ettim. Biri Reels videosunu paylaşmış, ah canım kardeşim demiş ki dayım benim. Öz dayım demiş üstüne. Yani belli ki anlaşılmış, hissetmiş. Bunlar bizi çok kıvanç duymamıza sebebiyet veriyor. Gönenmek derler ya, hani Yaşar Kemal'in kitaplarında da geçer böyle. Çok iyi hissediyoruz kendimizi. Ve bu iyi hissetme halinin de size de ulaşıyor olması bizi çok etkiliyor. Çok heyecan duyuyoruz yaptığımız işe. Büyüyoruz da, büyümeye de ben devam edeceğimize çok kalpten inanıyorum. Dediğim gibi yazdıklarınız, yorumlarınız, düşünceleriniz bizim için çok kıymetli, çok yol gösterici oluyor. Büyük bir topluluk olacağız. Hep beraber ve kendimizi tanımaya, çocuğumuzu tanımaya, birbirimizi tanımaya, birbirimize el vermeye, sarılmaya, hadi dur yalnız değilsin demeye hep devam edeceğiz. Umuyorum bu iş buradan çıkacak ve sizin de kendi aranızda yaptığınız büyük bir topluluk haline gelecek. Çok teşekkürler her şey için. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Çokça sevgiler. İyi haftalar. Serdar çok güzel konuştu, o yüzden üstüne bir şey eklemeyeyim. Çok sevgiler.